Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Granger. 22. ayrım. Nieman, Annecy'ye vardığında gecenin 11'iydi. Yapraklarla uzun ve aydınlık yollara saptı. Sokak lambalarının ışığında yapraklar, parçalara ayrılmış hareli kumaşları andırıyordu. Her ağaçlı yolun dibinde, ışık kuyularından fırlamışçasına beliren küçük anıtlar görüyordu. Minik köşkler, çeşmeler, heykeller. Birkaç yüz metre ötedeki bu ufacık yapılar uzaktan müzik kutusu figürlerine ya da otomobillerin burnunu süsleyen şekillere benziyordu. Sanki meydanları ve caddeleriyle kent, tüm hazinesini taştan, mermerden ve yapraktan yapılmış muhafazalarda saklıyormuş gibiydi. Sahte bir Amsterdam görüntüsü veren, bir gölge ve karşı kıyının ışıklarına açılan Annecy kanalları boyunca ilerledi. Guernon'dan, cesetlerden, vahşi katilinden sadece birkaç kilometre uzaklaştığına inanmakta güçlük çekiyordu. Kentin zarif mahallelerine vardı. Orm Caddesi, Vauvert Bulvarı, Obriz Çıkması. Annecy halkı için beyaz taşlı düşler, birer güç belirtisi gibi görülebilecek isimler. Otomobilini ana caddeden daha aşağıda yer alan bir çıkmazın girişine bıraktı. Hem değerli hem de ezici bir görkeme sahip soylu evler birbirlerine iyice yaklaşmış, küçük bahçelerini sarmaşıklarla kaplı duvarlarının ardına saklamıştı. Aradığı numara iri taşlardan inşa edilmiş, geniş sundurmalı bir konağa aitti. Nieman, düğmesi göz bebeğine benzeyen zile iki kez bastı. Kapının yanındaki siyah mermer levhanın üzerinde Dr. Edmond Cornecke, oftalmolog, göz cerrahisi yazılıydı. Cevap yoktu. Nieman gözlerini indirdi. Önündeki kilit büyük bir sorun çıkarmayacaktı. Üstelik komiserin bir eksik bir fazla maymuncuk kullanmasının fazla bir önemi de yoktu. Kilit dilini, küçük kenetleri büyük bir ustalıkla döndürdü. Kısa süre sonra mermer kaplı bir koridordaydı. Ok biçimi işaretler koridorun sonunda, soldaki bekleme odasını gösterse de, sağ tarafta deri kaplı bir kapı gördü. Muayene odası. Tokmağı çevirdi. Uzun bir odaya, aslında tavanı ve iki duvarı tümüyle cam kaplı geniş bir verandaya girdi. Karanlıkta bir yerde bir su şırıltısı duyuluyordu. Nieman'ın odanın dibinde, lavabonun önünde duran silüeti görebilmesi için birkaç saniye gerekti. Doktor Cornecke, adam şaşkınlıkla kafasını çevirdi. Nieman yaklaştı. Kesinlikle gördüğü ilk ayrıntı suyun altındaki parlak ve esmer ellerdi. Kahverengi lekelerle kaplı, damarların bir ağ gibi güçlü bileklere doğru yükseldiği yaşlı kökler. Kimsiniz? Ses ciddi, sakindi. Kısa boylu ama güçlü kuvvetli bir adamdı. 60'ını geçmişe benziyordu. Beyaz saçları yüksek ve çıkık alnında güçlü dalgalar halinde fışkırıyordu. Bir fales profili, bir dolmen gövdesi, adam aslında yekpare taştan bir anıt gibiydi. Gizemli bir kayayı andırıyordu. Üstelik üzerinde sadece beyaz bir tişört ve beyaz bir külot vardı. Pierre Nieman, polis komiseri. Zili çaldım ama kimse açmadı. Öyleyse nasıl girdiniz? Nieman bir sirk sihirbazı gibi parmaklarını oynattı. Eldeki olanaklarla. Adam polisin kaba tavrını aldırmadan kibarca güldü. Musluğun uzun sapını dirseğiyle kapadı. Sonra da kolları dirseklerinden bükülü olarak bir havlu bulabilmek için bütün odayı bir uçtan diğerine geçti. Loş ışıkta göz muayenesinde kullanılan cihazlar, mikroskoplar, gözlerin anatomik yapısını gösteren renkli kesitler, kat kat soyulmuş gözler görülüyordu. Cornecke sakin bir sesle konuştu. Daha bugün, öğleden sonra başka bir polis memuru geldi. Ne istiyorsunuz? Nieman doktora birkaç metre uzaktaydı şimdi. İşte ancak o zaman adamın en temel özelliklerinden birine, binlerce kişi arasından tanınmasına neden olacak bir farklılığına bakmakta olduğunu hissetti. Gözler. Cornecke'nin renksiz bir bakışı vardı. Gri göz bebekleri ona bir yılan bakışı veriyordu. İçinden, üzerleri demir pullarla kaplı ölümcül yaratıkların geçtiği minik akvaryumlara benzeyen göz bebekleri. Nieman açıkladı. Size onunla ilgili birkaç soru sormaya geldim. Adam anlayışla gülümsedi. Çok değişik. Şimdi artık polisler, öteki polisler hakkında soruşturma yapmaya mı başladı? Saat kaçta geldi? Sanıyorum akşamın 6'sı falandı. O kadar geç mi? Size ne sorduğunu hatırlıyor musunuz? Tabii, Guernon yakınlarındaki bir enstitünün hastalarından biri hakkında bilgi istedi. Düzenli olarak tedavi ettiğim, göz sorunlarından şikayetçi çocukları kabul eden bir kuruluş. Size ne sordu? Kornake, mavum bir dolabı açtı. Geniş bilili, açık renkli bir gömlek çıkardı. Rahat hareketlerle üzerine geçirdi. Çocukların hastalığının nedenlerini öğrenmek istiyordu. Ona, bunların kalıtımsal rahatsızlıklar olduğunu anlattım. Bu hastalıkların bir dış etkeni olup olamayacağını da merak ediyordu. Bir zehirlenme, yanlış bir reçete gibi. Ne cevap verdiniz? Böyle bir düşüncenin saçma olacağını, genetik rahatsızlıkların bu kentin dünyadan kopukluğuna, akrabalar arası evliliklere dayandığını söyledim. Evlilikler yakın akrabalar arasında olunca, kanla taşınan hastalıklar tekrarlanıyor. Bu cins vakalara münzevi topluluklarda, toplumlarda sıkça rastlanır. Mesela Quebec'teki Saint Jean Gölü bölgesi ya da Amerika'daki Amish toplulukları. Guernon'un durumu da farklı değil. O vadinin insanları yaylaya çıkma tarafları değil. Bu vakalar için başka nedenler aramanın ardındaki amacı anlayamıyorum. Niyama'nın varlığından zerre kadar rahatsız olmaksızın, bu kez lacivert bir pantolon giydi doktor. Hafifçe hareli bir kumaş. Kornake kolay rastlanmayacak derecede şık ve zarif biriydi. Polis komiseri devam etti. Size başka ne sordu? Nakillerden söz etti. Nakillerden mi? Doktor gömleğini ilikliyordu. Evet, göz nakilleri. Sorularından hiçbir şey anlamadım. Size soruşturmanın içeriğini anlatmadı mı? Hayır, yine de iyi niyetle cevap vermeye çalıştım. Örneğin bir kornea nakli için, birinin gözlerinin alınmasına bir yararı olup olamayacağını öğrenmek istiyordu. Demek şu an o, cerrahi açıdan bir ipucu arıyordu. Evet. Kornake durakladı. Sanki çıkmakta olan sakalının sertliğini kontrol ediyormuş gibi elini çenesine götürdü. Cam duvarların arasında ağaç gölgeleri dans ediyordu. Böyle ameliyatların bir işe yaramadığını açıklamaya çalıştım. Kornea artık kolaylıkla bulunan bir organ. Yapay malzemede de çok önemli ilerlemeler var. Retinalara gelince, retina muhafaza etmek için hala uygun bir yol bulunamadı. Kısacası, naklin sözü bile edilemez. Hafifçe güldü. Bakın, bu organ kaçakçılığı konusu var ya, giderek gerçeklikten uzaklaşmaya başladı. Başka soru sordu mu size? Hayır, hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Gitmesi için herhangi bir yer önerdiniz mi? Başka bir adres verdiniz mi? Kornake nazikçe gülümsedi. Yoksa meslektaşınız kayıp mı oldu? Cevap verin, buradan çıktıktan sonra nereye gitmiş olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Nereye gideceğini söyledi mi? Hayır, kesinlikle hayır. Yüzü karardı. Her şeye rağmen buraya geliş nedeninizi bilmek isterdim. Niyaman, paltosunun cebinden Kayo'nun cesedinin polaroid fotoğraflarını çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Nedeni bu. Kornake gözlüklerini taktı. Üç ayaklı bir sehpanın üzerinde duran küçük lambayı yaktı ve resimlere baktı. Açık göz kapaklarına, oyulmuş göz çukurlarına. Tanrım diye mırıldandı. Gördüklerinden hem dehşete kapılmış, hem de hayran olmuşa benziyordu. Niemann masanın ucundaki Çin yapımı bir kalemlik içine yerleştirilmiş, krom kaplı bir sürü şiş koleksiyonu gördü. Bir dizi soru daha sormaya karar verdi. Bir uzmanı sorguladığına göre, uzmanca sorular sormanın bir sakıncası olmamalıydı. Elimde bu durumda olan iki kurban var. Böyle bir işin ancak bir profesyonel tarafından yapılmış olması gerektiğine inanıyor musunuz? Kornake kafasını kaldırdı. Yüzü ter damlacıklarıyla kaplıydı. Birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra sordu. Aman Tanrım, ne demek istiyorsunuz? Gözlerinin çıkarılmasından bahsediyorum. Daha yakından çekilmiş resimler de var. Niemann göz çukurlarının yakın çekimlerini uzattı. Bu kesiklere bakınca bir uzman çalışmasının belirtilerini görebiliyor musunuz? Bunlar özel kesikler mi? Katil gözleri çıkarırken göz kapaklarına zarar vermemek için büyük özen göstermiş. Bu alışılmış bir uygulama mıdır? Bunu yapmak için ciddi anatomi bilgisine gerek var mıdır? Kornake yeniden fotoğraflara eğilmişti. Böyle bir barbarlığı kim yapmış olabilir? Böyle bir canavar. Bunlar nerede oldu? Guernon yakınında doktor. Soruma cevap verin. Size göre bu işi yapan bir profesyonel mi? Göz hekimi doğruldu. Özür dilerim, ben bilemiyorum. Size göre nasıl bir yöntem kullanılmış? Doktor resimleri yaklaştırdı. Bence göz kapağının esnekliğinden yararlanarak göz yuvarının altına bir bıçak kaydırmış. Böylece göz sinirleriyle gözlerin hareketini sağlayan kasları kesmiş. Sonra bıçağın yassı yüzünü bir manivela gibi kullanarak gözü yerinden çıkarmış. Tıpkı bir parayla yapıldığı gibi. Anlıyorsunuz değil mi? Niemann polaroidleri yeniden cebine soktu. Esmer tenli doktor, sanki resimleri komiserin palto kumaşının arasından da görüyormuş gibi Niemann'ın en küçük hareketini bile izliyordu. Gömleğinin göğüs hizasında ter lekeleri görünüyordu. ''Size genel anlamda bir soru sormak istiyorum.'' dedi Niemann. ''Bana cevap vermeden önce lütfen düşünün.'' Doktor geri çekildi. Veranda sanki ağaçların dans eden gölgeleriyle dolmuştu. Bir işaretle polise devam etmesini belirtti. ''Bir adamın elleriyle gözleri arasında bir ortak nokta görebiliyor musunuz? İnsan vücudunun bu iki organı arasında bir bağ kurabilir misiniz?'' Göz hekimi birkaç adım attı. Yine bilim adamı sükunetine, soğukkanlılığına kavuşmuştu. Ortak nokta belli dedi sonunda. El ve göz, vücudumuzda bir başka benzeri olmayan bölümlerdir. Niemann ürperdi. Kot'un açıklamalarından bu yana, kafasındakilere anlaşılır bir biçim veremese de, bir ortaklık olduğunu hissedebiliyordu. Terleme sırası ondaydı şimdi. Ne demek istiyorsunuz? İrisler tektir. Yani her insanın irisinin bir başka benzeri yoktur. İrisleri oluşturan binlerce lifçik, sadece bize özgü bir resim çizer. Genlerimiz tarafından biçimlendirilen biyolojik bir marka. İris, en az parmak izi kadar özel bir damgadır. Ellerle gözler arasındaki ortak nokta bu. Bunlar vücudumuzda biyolojik bir imza taşıyan tek organlardır. Uzmanlar buna biyometrik imza diyorlar. Bir vücudu gözlerinden ve ellerinden yoksun kılın, dış imzalarını yok etmiş olursunuz. Şimdi böyle işaretleri olmadan ölen biri kimdir? Hiç kimse. Derin kimliğini yitirmiş, anonim bir ölü. Belki de ruhunu kaybetmiş biri, kim bilir. Bir bakıma bundan daha korkunç bir son düşünmek mümkün olamaz. Etin toplu mezara yani. Cam duvarlar Kornecke'nin renksiz göz bebeklerinde kıvılcımlar çaktırıyor, böylece o göz bebeklerinin şeffaf etkisini daha da güçlendiriyordu. Şimdi artık bütün oda camdan bir göz bebeğini andırıyordu. Anatomi tabloları, gölgedeki silüet, ağaçların kökleri, her biri bir aynanın dibinde dans eder gibiydi. Komiser her şeyi anlar gibi oldu. Kayo'nun parmak izi olmayan, katil tarafından kesilmemiş ellerini hatırladı. Anlaşılan katil bu ellere ilgi duymamıştı çünkü o eller anonimdi. Katil, kurbanlarının biyolojik imzalarını çalıyordu. Bana göre diye sürdürdü doktor sözlerini, göz bebekleri parmak izlerinden de güvenilir bir kimlik belirtisidir. Polisteki uzmanların bunu düşünmeye başlamaları gerek. Bunu neden söylüyorsunuz? Kornecke karanlıkta gülümsedi. Profesör yeniden kendine güvenini kazanmıştı. Bazı bilim adamları irislerin dibinde insanın sadece sağlığının değil, bütün geçmişinin de yazılı olduğunu düşünüyor. Göz bebeğimizin çevresinde parlayan o küçük pullar tüm hayatımız hakkında bilgi verir. İridologlardan söz edildiğini duymamış mıydınız? Niemann bu sözlerin soruşturmaya enlemesine bir ışık tuttuğunun farkındaydı. Ama bu ışığın neyi aydınlattığını henüz söyleyemiyordu. Henüz ne tarafa doğru yürüdüğünü bilmiyordu ama bir bakıma katilin göz hekimiyle aynı düşünceleri paylaştığından emindi. Kornecke devam etti. Geçen yüzyılın sonunda doğan bir dal, kartal yetiştiricisi bir Alman bir seferinde ilginç bir şeye tanık olmuş. Kartallardan biri bacağını kırmış. Adam o zaman kuşun irisinde yeni bir iz olduğunun farkına varmış. Altın renginde bir kertik. Sanki kaza kuşun gözünde olmuş gibi. Böyle fiziksel yansımalar vardır komiser, bundan eminim. Kim bilir, belki de sizin katil kurbanının gözlerini çıkararak irislerinin dibinde okunabilecek önemli bir olayın izlerini silmek istemiş. Niemann geriledi. Uzaklaştıkça doktorun uzayan gölgesini izliyordu. Son sorusunu sordu. Bu öğleden sonra. Neden telefona cevap vermediniz? Çünkü fişi çekmiştim diye gülümsedi doktor. Pazartesi günleri hasta kabul etmiyorum. Bu öğleden sonrayı ve akşamı muayenehanemi düzenlemeye ayırmak niyetindeydim. Kornecke dolaba yönelik bir ceket aldı. Kesin ve kararlı bir hareketle giydi. Bütün takım lacivert, koyu ve tek bir çizgi gibi uyumluydu. Sanki Nieman'ın ziyaretinin nedenini sonunda anlamış gibi söze başladı. Benimle konuşmaya mı çalıştınız? Üzüldüm. Bütün bunları size telefonda da anlatabilirdim. Zaman kaybetmenize neden olduğum için özür diliyorum. Söylediklerinin bir kelimesine bile inanmadığı açıktı. Bronzlaşmış alnının bütün deliklerinden bencillik ve aldırmazlık sızıyordu. Daha şimdiden Remy Kayo'nun saldırıya uğramış göz çukurlarını unutmuştu bile. Nieman, kat kat soyulmuş göz yuvarlağı gravürlerine, tavanın ve duvarların kalın camından sızıp giren ağaç gölgelerini yansıtıyormuş gibi, gözlerin akları üzerinde dans eden damarlara baktı. Zaman kaybetmedim dedi fısıltıyla. Dışarıda, Komiser Nieman'ı yeni bir sürpriz bekliyordu. Sokak lambasının ışığında, otomobiline yaslanmış bir adam onu bekliyor gibiydi. En az onun kadar iri, uzun rasta saç örgülü, renkli takkeli, keçi sakallı, magripliye benzeyen bir tip. Deneyimli bir polis karşılaştığı kişinin tehlikeli olup olmadığını bir bakışta anlar. Sakin görünümüne rağmen arabasına dayanan iri kayım adam da tehlikeliler sınıfına giriyordu. Paris gecelerinin dokusu altında kovaladığı uyuşturucu satıcılarına benziyordu adam. Nieman, herifin üzerinde bir silah olduğuna da bahse girmeye hazırdı. Eli, MR-73'ün kabzası üzerinde kenetlenmiş, yaklaştı, gözlerine inanamadı. Arap ona gülümsüyordu. ''Komiser Nieman?'' diye sordu. Komiser aralarında birkaç adım kalıncaya kadar yaklaşınca. Magripli elini ceketinin iç cebine soktu. Nieman hemen silahını çıkarıp doğrulttu. ''Sakın kıpırdama!'' Sfenks suratlı adam, bir güven ve alaycılık karışımıyla gülümsedi. Tebessümünde, Nieman'ın en kaşarlanmış suçlularda bile göremediği bir güç vardı. Magripli sakin bir sesle konuştu. ''Ağır olun komiser, adım Karim Abduf, polis değmeniyim. Yüzbaşı Barnes sizi burada bulacağımı söyledi.'' Arap bir anda konuşmasını bitirip sokak lambasının ışığında üç renkli kartını gösterdi. Nieman tereddüt ederek silahını kılıfına yerleştirdi. Genç Magripli'nin şaşırtıcı görünümüne baktı. Şimdi saç örgülerinin arasındaki birçok küpenin ışıltısını görüyordu. ''Annesi jandarmasından değil misin?'' diye sordu kuşkuyla. ''Hayır, Sarzak'tan geliyorum, Lot bölgesi. Tanımıyorum.'' Karim kimliğini cebine soktu. Daha önce pek samimiyetimiz olmamıştı. Nieman gülümsedi. Karşısındakini yeniden süzdü. ''Ne biçim bir polissin sen?'' Sfenks, Nieman'ın arabasının antenine bir fiske vurdu. ''Eksikliğini duyduğunuz türden bir polis komiser.'' ''22. ayrımın sonu. Sayfa 215. Devamı 23. ayrımda.''